Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jay Early'nin Self-Therapy kitabı. İçsel aile sistemleri olarak bilinen EFS yaklaşımını, kendi iç dünyasını daha düzenli biçimde anlamak isteyen okurlara adım adım anlatan uygulamalı bir psikoloji rehberidir. Kitabın üçüncü baskısı. EFS'in temel varsayımından hareket eder, insan zihninin tek ve değişmez bir bütün gibi değil, farklı ihtiyaçları, korkuları, rolleri ve tepkileri olan parçalardan oluştuğunu öne sürer. Early'nin amacı bu parçaları bastırmak ya da onlarla savaşmak değildir. Amaç onları merakla tanımak, taşıdıkları yükleri anlamak ve kişinin daha sakin, şefkatli, dengeli yönüyle ilişki kurmalarını sağlamaktır. Eser yalnızca kuramsal bir EFS tanıtımı sunmaz, içe dönük sorular, alıştırmalar ve terapi süreçlerinden uyarlanmış örneklerle okurun yöntemi denemesine alan açar. Ödsaygı sorunları, erteleme, öfke, mükemmeliyetçilik, depresif duygular ve ilişki çatışmaları gibi çeşitli güçlükleri bu çerçevede ele alır. Aynı zamanda terapistler için de EFS'in temel işleyişini sistematik biçimde açıklayan ayrıntılı bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak EFS, zihni çatışan parçaların oluşturduğu bir iç sistem olarak ele alır. Kitabın temel fikri, kişinin bazen birbiriyle çelişen duygular ve dürtüler yaşamasının bir tutarsızlık ya da kişilik kusuru olmadığıdır. Early, EFS yaklaşımında bunları farklı iç parçaların etkinliği olarak anlamayı önerir. Örneğin bir parça yakın ilişki kurmak isterken, başka bir parça incinmekten korktuğu için mesafe koyabilir. Bir parça dinlenmeye ihtiyaç duyarken bir başka parça çalışmayı bırakmanın tehlikeli olduğuna inanabilir. Bu dil, kişinin kendine sertçe "Neden böyleyim?" diye sorması yerine "Bu tepkiyi veren yanım neyi korumaya çalışıyor?" sorusuna yönelmesini sağlar. Kitapta parçalar yalnızca sorun çıkaran unsurlar olarak sunulmaz. Eleştiren, kontrol eden. Kaçınan ya da öfkelenen tarafların çoğu zaman kişiyi geçmişte yaşanmış acıdan, utançtan veya reddedilme duygusundan korumaya çalıştığı vurgulanır. Ancak bu koruma stratejileri güncel hayatta katılaştığında kişinin seçim alanını daraltabilir. Early'nin yaklaşımı parçaları susturmayı hedefleyen klasik özdenetim tavsiyelerinden bu noktada ayrılır. Her parçanın niyetini ve işlevini araştırmak iç çatışmayı düşmanlık üzerinden değil işbirliği üzerinden çözmeye çalışır. Böylece okur, davranışın görünen yüzünün altında işleyen duygusal mantığı daha somut biçimde inceleyebilir. İkinci olarak, koruyucu parçalar ile yaralı parçalar arasındaki ilişki, sorunların işleyişini açıklar, self-therapy, EFS'in koruyucu parçalar ve yaralı, hassas parçalar arasındaki ayrımını pratik bir çözümleme aracı olarak kullanır. Hassas parçalar, genellikle geçmişten gelen korku, değersizlik, yalnızlık, utanç veya çaresizlik gibi yoğun duyguları taşıyan yönlerdir. EFS literatüründe bunlar çoğu zaman sürgün edilmiş parçalar diye adlandırılır. Çünkü kişi bu duygularla doğrudan temas etmekten kaçınabilir. Koruyucu parçalar ise bu acıların yeniden hissedilmesini önlemek amacıyla devreye girer. Bazıları planlama, aşırı çalışma, mükemmeliyetçilik ve eleştirel düşünme yoluyla kontrol sağlamaya çalışır. Bazıları da ani öfke, yeme davranışı, dikkat dağıtma veya geri çekilme gibi daha hızlı tepkilerle duygusal yoğunluğu kesmeye uğraşır. Kitap, bu davranışları ahlaki açıdan iyi ya da kötü diye etiketlemek yerine hangi iç tehdide yanıt verdiklerini araştırır. Bu ayrım özellikle erteleme, ilişki sorunları ve öz eleştiri gibi alanlarda açıklayıcı olabilir. Örneğin erteleme, yalnızca irade eksikliği değildir, başarısızlık ihtimalinin uyandırdığı utancı engellemeye çalışan bir koruma yöntemi olabilir. Yine de kitap, her sorunu tek bir iç dinamikle açıklama iddiası taşımaz. Önerdiği şey, tekrarlayan tepkilerin arkasındaki korunma mantığını görünür kılmak ve daha esnek seçenekler geliştirmektir. Üçüncü olarak, ödbenlikten liderlik etmek, parçalarla özdeşleşmek yerine onlara alan açmayı gerektirir. Early'nin anlattığı EFS sürecinin ayırt edici yönlerinden biri. Kişinin parçalarından biriyle, bütünüyle özdeşleşmemesi gerektiği düşüncesidir. Bir insan yoğun öfkelendiğinde, kaygılandığında ya da kendini ağır biçimde eleştirdiğinde o duygunun tüm kimliği belirlediğini düşünebilir. EFS buna karışma, yani bir parçanın kişinin bakış açısını geçici olarak ele geçirmesi olarak yaklaşır. Kitap, okuru bu durumda içsel mesafe oluşturmaya davet eder. Amaç duygudan kopmak ya da onu inkar etmek değildir. Amaç, duyguyu yaşayan parçayı fark edebilecek kadar sakin bir gözlem konumuna geçebilmektir. İlfes'in özbenlik dediği bu konum, merak, sakinlik, şefkat ve açıklık gibi niteliklerle ilişkilendirilir. Bu nitelikler zorla üretilen olumlu düşünceler değildir. Parçaların aşırı baskısı azaldığında daha ulaşılabilir hale gelen iç kaynaklar olarak ele alınır. Süreçte koruyucu parçadan biraz geri çekilmesi istenir, kaygısının ne olduğu dinlenir ve izni olmadan yaralı anılara girilmez. Bu ayrıntı önemlidir. Çünkü kitap, derin duygusal çalışmayı zorlayıcı bir yüzleşme olarak değil, iç sistemin güvenini kazanmayı gerektiren kademeli bir ilişki olarak kurar. Böylece öz düzenleme, kendini disipline etmekten çok, iç dünyada güvenilir bir liderlik geliştirme meselesine dönüşür. Dördüncü olarak, adım adım alıştırmalar. Ayfesi'yi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp uygulanabilir hale getirir, kitabın güçlü tarafı, IFS'nin kavramlarını yalnızca tanımlamakla yetinmemesi. Bunları takip edilebilir bir çalışma sırasına yerleştirmesidir. Okurdan önce ele almak istediği belirli bir sorun, duygu veya tepkiyi seçmesi istenir. Ardından bu deneyimin bedende, düşüncelerde ve davranışta nasıl göründüğü gözlemlenir. Bir sonraki aşamada o tepkiyi üreten parçaya merakla yaklaşmak, onun korkularını, amaçlarını ve başka parçalarla ilişkisini anlamak hedeflenir. Erlin'in kullandığı sorular, iç konuşmayı rastgele bir düşünme faaliyeti olmaktan çıkarır. Parçanın neyi önlemeye çalıştığı, hangi koşulda ortaya çıktığı, değişirse ne olacağından neden endişe ettiği gibi sorular, davranışın işlevine odaklanır. Kitapta yer alan çalışma biçimi, içgörünün tek başına yeterli olmayabileceğini de kabul eder. Bir parçanın koruyucu rolünü anlamak, onun daha az aşırı yöntemler denemesi için güven oluşturmanın ilk adımıdır. Gerçek yaşamdan uyarlanmış terapi örnekleri, sürecin doğrusal ilerlemediğini gösterir. Çünkü bazı parçalar, başlangıçta gözlemlenmekten veya değişimden çekinebilir. Bu nedenle alıştırmaların temposu önemlidir. Okurun yoğun biçimde sarsılması, dona kalması ya da günlük işlevini sürdürememesi halinde, tek başına zorlamaktansa yetkin bir ruh sağlığı uzmanından destek alması daha güvenli bir yaklaşım olur. Son olarak kitap. Kişisel kullanım ile terapötik destek arasındaki sınırı gözeten bir öz çalışma modeli sunar, self-therapy başlığı. Kitabın ruh sağlığı hizmetlerinin her koşulda yerine geçebileceği anlamına gelmez. Early, YFS'nin temel araçlarını bireyin kendi başına kullanabileceği açık bir dille sunar. Bu yönüyle eser, günlük hayatta tekrar eden öz eleştiri, kaçınma, ilişki gerilimi veya karar verememe gibi konularda düzenli iç gözlem yapmak isteyenler için işlevsel olabilir.
Okar, bir tetiklenme anında hangi parçasının devrede olduğunu, bu parçanın neyi koruduğunu ve daha dengeli bir yanıtın mümkün olup olmadığını araştırabilir.
Buna karşılık kitabın anlattığı hassas parçalarla çalışma. Travmatik yaşantılar veya çok yoğun duygusal yükler söz konusu olduğunda daha dikkatli ele alınmalıdır. Bazı deneyimler yalnızca yazılı yönergelerle güvenli biçimde işlenemeyecek kadar zorlayıcı olabilir. Bu nedenle kitabın terapistler için de ayrıntılı bir kaynak olarak konumlanması anlamlıdır. Bir uzman, kişinin parçalarla çalışırken aşırı yüklenmesini fark etmeye, sürecin hızını ayarlamaya ve ilişki içinde güven oluşturmaya yardımcı olabilir. Eserin dengeli kullanım değeri burada yatar. Kişiye edilgen bir yardım alıcısı rolü vermek yerine, kendi iç süreçlerini gözlemleme ve anlamlandırma becerisi kazandırmaya çalışır. Fakat bu özelliği her durumda tek başına çözüm üretme zorunluluğuna dönüştürmemek gerekir. Kitap, en verimli biçimde, öz çalışmayla gerektiğinde, profesyonel destek arasındaki tamamlayıcı ilişki içinde okunabilir. Sonuç olarak self-therapy, duygusal tepkilerini yalnızca değiştirmeye değil, önce anlamaya çalışan okurlar için uygun bir kitaptır. Özellikle sürekli erteleme, keskin öz eleştiri, mükemmeliyetçilik, öfke, ilişki içinde geri çekilme ya da tekrarlayan kaygı gibi sorunların arkasında ne olduğunu incelemek isteyenler. Kitaptaki yapılandırılmış süreçten yararlanabilir. EFS'ye yeni başlayanlar için erişilebilir bir giriş niteliği taşırken psikologlar, psikoloji terapistler ve terapi eğitimi alan kişiler için de yöntemin uygulama mantığını ayrıntılı biçimde görme imkanı sağlar. Kitabın pratik yararı, okura duygularını bastırma veya kendini zorla düzeltme reçetesi vermemesinde bulunur. Bunun yerine zorlayıcı tepkilerin ardındaki koruyucu amacı araştırmayı ve içsel çatışmaları daha az yargılayıcı bir dille ele almayı öğretir. Bu yaklaşım,
kişinin davranışlarını izleme, tetikleyicilerini ayırt etme ve daha bilinçli yanıtlar geliştirme kapasitesini destekleyebilir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından farkı, genel tavsiyeler veya olumlu düşünme çağrıları yerine, belirli bir psikoterapi modelinin adımlarını uygulanabilir biçimde sunmasıdır. Alıştırmalar, sorular ve örnek süreçler, kavramların gündelik deneyime bağlanmasına yardım eder. Bununla birlikte ağır travma, yoğun depresyon, kendine zarar verme düşünceleri veya işlevselliği ciddi biçimde etkileyen ruhsal belirtilerde, kitabı profesyonel değerlendirme ve tedavinin alternatifi saymamak gerekir. Bu sınır gözetildiğinde SRI-FSA'yı hem anlaşılır hem de sistematik biçimde tanıtan güçlü bir kaynak olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Jay Early kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.